27. ayrım. Sayfa 339. Değerli arkadaşlar, ben şunu bekliyorum. Sizler gazetecilersiniz. Anlamamıza yardımcı olun. Hangi satırı edepsizliktir? Hangi satırı hakarettir? Uludere'den söz etmemiz, Uludere'de verilen takipsizlik kararını anlamadığımızı söylememiz mi? Sivas'ta bir kısım sanığın zaman aşımına uğrayarak yargılamadan kurtulmasını ifade etmemiz mi? Faili meçhullerin faillerini arayıp bulmaya devam etmeni izlememiz mi? Bitlis'i, Muş'u hatırlatmak mı? Kahramanmaraş'tan söz etmek mi? Reyhanlı'dan söz etmek mi? Hangisi? En sonda tabii Murat Özenalp Albay. Onun ölümünün içimizi parçaladığını söylememiz, Kuddusi Okkar'ın tuvalete gidecek hali yokken her an kaçabilir diye iki bacağından birden yatağa zincirlenip, bacakları cılk yara oluncaya kadar öyle tutulup sonra ölsün diye evine gönderilmesi. Bunları söylememiz mi edepsizlik? Bunlar o salonda kimseyi suçlayan konuşmalar değil. Bunlar tespit. Kendini suçlayanlar varsa bunu bilemem. Bu tespitlerin üzerine gelin çözüm bulalım derken kıyamet kopmuştur. Şimdi ben sizden yardım istiyorum. Edepsizlik, hakaret ve yalan içeren cümleyi bulun. Cevap vermeye hazırım dostlar. Soru cevap. Soru. Tam siz basın toplantısı yaparken Danıştay'dan yazılı bir açıklama geldi. Sizin konuşmanızda idari yargı ve avukatlık mesleğiyle ilgisi olmayan konulara büyük ölçüde yer verildiğini ve konuşmanın program çerçevesinde cevap hakkı bulunmayan konukları rahatsız ettiğini söylüyor. Cevap: polemiğe girmem. Sayın Başkan, objektif bir gözlükle bu yazıyı, bu konuşmayı okursa içinde siyaset olmadığını görür. Ama objektif gözlükle okuması lazım. Danıştay'ın karar verirken daima objektif gözlüğü taktığına biz inanmak isteriz. Bu kadar açık bir konuşmayı da objektif gözlükle değerlendirebilmesini dileriz. Danıştay'ın görevi tarafsız kalabilmektir. Konuğuna edepsiz, yalancı diyen kişi başbakan da olsa yanında yer almak demek değildir. Sayın Danıştay Başkanı'ndan benzer bir açıklamayı Sayın Başbakan'a, konuğuma neden edepsiz ve yalancı dedin diye sormasını da beklerim. Ama edepsiz ve yalancı kelimeleri Danıştay Başkanı için hakaret teşkil etmiyorsa artık diyeceğim bir şey yok. Soru. Sayın Başbakan eleştirilerini Afyon'da da sürdürdü. Cübbeni çıkar, siyaset yap dedi ve önceden planlanan bir tiyatro olduğunu söyledi konuşmanızın. Cevap. Efendim, önceden yazdığımız doğru. Bizler devlet ciddiyetini bilen insanlarız. Hazırlanıp geliriz konuşmalarımıza. Aklımıza eseni söylemeyiz birileri gibi. Sayın Başbakan da konuşmalarını önceden yazıyordur herhalde. Biz kendisine tiyatro oynuyor demiyoruz. Biz hazırlandık, geldik, konuştuk. Bir konuşmadır bu. Zaten dikkat ederseniz şu cümlede hakaret var, şurada edepsizlik var diyemiyorlar. Süre aşımı edepsizlik ve yalancılık değildir. Bu süreler aşılır. Çok büyütülecek bir şey değil. Bir tek onu bulmuşlar söylüyorlar. Bir şey hoşuna gitmiyorsa Sayın Başbakan'ın cübbeni çıkar da gel diyor. Yani bu biraz şuna benziyor. Ceketini çıkar da sokağa çık. Şiddet yanlısı anlaşılan. Biz cübbemizi onurla, gururla taşırız. Hala bekliyorum. Şu konuşmada bu günlük siyasettir dedikleri paragrafları göstersinler. Mesela şu mudur günlük siyaset acaba? Dışişleri Bakanlığı'nın en gizli mahfillerinde yapılan görüşmeleri gizlice kayda almak casusluk suçudur cümlesimiz siyasi gelmiş onlara. Yani bunların yayınlanmasını mı istiyorlar? Tedavüle çıkmasını mı istiyorlardı? Anlamadık. Biz her söylediğimizi anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, mahkeme içtihatlarına dayandıracak bilgi birikimine, Türkiye Barolar Birliği olarak sahibiz. Cübbeni çıkar da gel cümlesi miadını doldurmuş bir cümledir. Yeni cevaplar bulmaları lazım. Hukuk konuşanlara Sayın Başbakan'ın başka bir cümleyle karşılık vermesini nacizane öneririm. Daha inandırıcı olacak. Soru. Edepsiz ya da yalan gibi sözleri kişisel hakaret olarak görüyor musunuz? Dava açmayı düşünüyor musunuz? Cevap. Hiçbir şekilde tasvip etmesek, kabul etmesek, aynı seviyede cevap vermeyi reddetsek de bu konuda dava açmayı doğru bulmuyorum. Çünkü mahkemeler kararlarını millet adına verirler. Bu olay milletin gözünün önünde cereyan etmiştir. En yüksek mahkeme olan milletimiz kimin ne dediğini sanıyorum görmüştür. Bize bu yeter. Biz milletimizin bu konudaki düşüncesine saygı gösteririz. Bütün nezaketiyle konuşma yapan bir Barolar Birliği Başkanı'na, geçiniz Barolar Birliği Başkanı'nı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına, yine bir vatandaş olan başbakanın başbakanlık yetkisini, sıfatını kullanarak edepsiz ve yalancı demesi eşitler arası ilişkiyi bozmuştur. Yurttaşlar birbiriyle eşittir. Yurttaşların birbiriyle eşitliği bir yurttaş başbakan, diğer yurttaş başbakan değilse bile devam eder. Dolayısıyla ben başbakanım, ben eleştirilemem, ben filancayım, falancayım, bana sadece benim hoşuma giden cümleleri söyleyebilirsin, bunlar yanlış. Kim uyaracak kendisini? Kim uyaracak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni? Yargı mensupları uyarmayacak mı? Türkiye Barolar Birliği bunu söylemeyecekse kim söyleyecek? Soru. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor. Acaba herhangi bir siyasi parti size bir teklifte bulundu mu? Cevap. Hiçbir siyasi parti bana bu teklifle gelmiş değil. Bu konuşmayı Cumhurbaşkanlığı seçimine bağlamak isteyecektir birileri. Hiç ilgisi yok. İçeriğine bakın. En son paragrafta o kadar yapıcı ki 76 milyonun Cumhurbaşkanını seçiyoruz. Bu süreç 30 Mart seçimleri gibi kırıcı geçmesin. Çünkü seçilen Cumhurbaşkanı 76 milyonu kucaklayacak. Bir belediye başkanı seçmiyoruz. Bu bir uyarıydı. Bu da hukuki bir uyarıdır. Çünkü ilk defa halk oylamasıyla Cumhurbaşkanı seçiliyor arkadaşlar. Halk oylamasıyla Cumhurbaşkanı seçilirken nasıl bir propaganda yürütülmesi gerektiği konusunda söyleyecek sözümüz olamaz mı? Bunu söyledik. Ve henüz isimleri belli olmasa da bütün adaylara başarılar dileyerek seçimden önce bir daha bunu ifade etme imkanımız olmadığı için de seçilecek olan Cumhurbaşkanımıza başarılar diledik. O sırada patladı zaten Sayın Başbakan. Yani Van paragrafı geçtiğinde patlamadı. Arada bir 10 dakika vakit var. Soru. Van valisi bir açıklama yaptı. Cevap. Söylediklerimi okumuş mu? Çünkü benim söylediklerimi Sayın Başbakan Afyon'da doğruladı. Yani o zaman benim söylediklerim kadar Sayın Başbakan'ın söylediklerinin de doğru olmadığını söylüyor ki vali, ben söyleyince yanlış, Başbakan söyleyince doğru gibi garip bir durum ortaya çıkarıyor. Çünkü ben aynen şeyleri söyledim. Sadece ayrıldığımız nokta... Sadece ayrıldığımız nokta şu. Sayın Başbakan diyor ki, mal sahiplerine verdik. Öbürleri kiracı. Kiracıların da bir kısmına verdik. Zaten evleri yıkıldığında kiracılardı. Dolayısıyla gitsinler, kirada otursunlar. Biz de diyoruz ki, bakın bu deprem öyle bir şey ki, bir kere her gün olmuyor. Olduğu zaman da ev sahibi, kiracı ayrımı yapmıyor. Tepene yıkılıyor. Büyük bir acı, büyük bir travma. Bunu sarıp sarmalamak için orada 70 metrekarelik, 80 metrekarelik bir ev yapacaksınız, vereceksiniz. Ne var, çok mu zor? Burada diyoruz ki sosyal devlet mal sahibi kiracı ayrımı yapmasın da sarıp sarmalasın. Başka yerde bir deprem olursa yine mal sahibi kiracı ayrımı yapmayalım. Çünkü deprem konutu yapılmasının sebebi mülkiyet hakkının korunması değildir. Deprem konutu yapılmasının sebebi barınma ihtiyacının giderilmesidir. Mülkiyet hakkının korunması sigorta yoluyla olur. Barınma ihtiyacının giderilmesi sosyal devlet ilkesi kapsamındadır. Bunu giderin diyoruz. Ne var bunda? Van Barosu bize rapor vermiş. Vatandaş gelmiş, bize söylemiş. Üzerimde selam var. Size aktarmak istiyorum bu selamı. Çözüm bulacağınıza emin olarak diyorum. Soru. Danıştay'ın bugünkü resepsiyonuna katılmayı düşünüyor musunuz? Bundan sonraki programlarına katılacak mısınız? Cevap. Bundan sonraki programlarına tabii ki katılırız. Bu akşamki resepsiyona katılır mıyız bilmiyorum. Konuşuruz arkadaşlarımızla. Sayın Danıştay Başkanı zaten bizim yaptığımızı tasvip etmemiş. Kendi evinde misafirine edepsiz ve yalancı denmesini yerinde görmüş. Ama bizim sözlerimizi doğru görmemiş. Dolayısıyla yadırgadık bu açıklamasını. Bari sessiz kalsaydı daha isabetli olurdu. Bizim devlet anlayışımızda küslük olmaz. İş yapacağımız zaman iş yaparız. Birbirimizi seversek ne âlâ ama sevmek zorunda değiliz. Birbirimize saygı göstermemiz lazım. Hoşgörülü olmamız lazım. Gerçekten arkadaşlar, çıkın Anadolu'ya, çıkın sokaklara. Türkiye bu kavga dilinden bıktı. Karşınızda kavga dilini sona erdirmeye kararlı Türkiye Barolar Birliği ve 79 baro var. Kavga dilini sona erdirmek için çırpınıyoruz, çabalıyoruz ve çabalamaya da devam edeceğiz. Siyasetçiler sonunda evet biz de bu dilden vazgeçelim diyecekler. Çıkış burada. 16 Haziran 2014 Ankara. Finlandiya'da doğan, orada büyüyen, memleket özlemiyle yanıp tutuşan 12 yaşında bir evladımızın Güleç Melek Akkanat'ın yazdığı mektup duygularıma rehber oluyor. Melek isyan ediyor. Türkiye'de yaşanan baskılara, şiddete, acılara. Soma'da yaşananlara tepki gösteriyor. Önümüz bayram. Soma'da babasız kalan 400'den fazla çocuk kime sarılacak diye soruyor Melek. Bir imza kampanyası başlatmış okulunda, kentinde. Soma'dakine benzer acılar yaşanmasın diye imza topluyor arkadaşlarından. Kimi imza atmış, kimi küçük bir kalp kondurmuş Soma için kendisine uzatılan deftere. Meleğin isyanı isyanımız, meleğin acısı acımız. Daha da önemlisi o mektupta yer alan şu cümleler bizim için umudun ta kendisi. Zor anlar geçiriyoruz, zor ama başaracağız. Mutluluğun, özgürlüğün zamanı gelecek. Meleğin umudu hepimizin umudu. Çünkü biz bu ülkeye ve bu ülkeden binlerce kilometre uzakta doğup büyüse de bu topraklara aşık evlatlarına yürekten inanıyoruz. Meleğin mektubunun tamamı. Sevgili Metin abi, adım Güleç Melek Akkanat. Finlandiya'da yaşıyorum. 12 yaşındayım. Finlandiya'da doğdum ve büyüyorum. Okullar kapanınca yaz tatili başladığı zaman 2 ayım Türkiye'de geçiyor. Finlandiya'nın Turku'nun, yaşadığım şehrin bir gazetesi var. Turun Sanomat diye. 111 yıllık gazete. Finlandiya'yı bazen sol partiler, bazen de sağ partiler yönetti. Ama hiçbir zaman kurumları kendi politik düşüncelerine göre yönetmediler Metin abi. İşlerine karışmadılar. İşte bunu yaz, böyle yaz diye hiçbir zaman söylemediler. Her kurum kendi işini yaptı. Finlandiya güzel, sakin, sessiz bir ülke. Ama hayat böyle devam değil ki bence. Türkiye'de hayatı görüyorum, Türkiye'yi seviyorum. Türkiye'de olan, Finlandiya'da olmayan, sabahleyin öten horozun sesi, köpeğin havlaması, yumurtlayan tavukların gıdaklaması, anıran eşeğin sesi, İstanbul'un trafiği, arabaların korna sesleri. Bunların hiçbiri Finlandiya'da yok Metin abi. Taksim'de simit satan abiler, usta bir tane simit versene, eyvallah. İşte o güzellik, işte o hayat, işte o benim aşık olduğum ülke. Ama bu güzel ülkeyi, insanları, her şeyi başkanın açgözlülüğü bozuyor. Şu an zor anlar geçiriyoruz. Çok zor ama başaracağız. Mutluluğun, özgürlüğün zamanı gelecek. Ama unutmayacağız. Hiçbir şeyi unutmayacağız. Protestolarda ölen insanları, Soma'da ölen insanları unutmayacağız. Her zaman aklımızdasın Berkin, Ali, Abdullah, Ethem ve diğerleri. Ne olacak o 400'ün üzerinde babasız kalan çocukların hali? Artık babaların seslerini duyamayacaklar, koklayamayacaklar, seni seviyorum diyemeyecekler. Önümüz bayram, ne yapacaklar o babasız kalan çocuklar Metin abi? Niye Türkiye İLO sözleşmesini imzalamıyor, o ölen insanların değeri 1400-1500 Türk lirası mı? Peki Metin abi, insanların protesto etme hakları var. O hakkı kullanan vatandaşlara polis nasıl şiddet uyguluyor? O kolları kırılan avukatlar, biber gazından gözleri çıkan, kanser olup ölenler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi Metin abi? Bu olan her şey için çok üzgünüm. İnsanlar bunu hak etmiyorlar. Bundan sonra bu tür olaylar yaşanmasın diye, daha fazla insan ölmesin diye bu imza kampanyasını başlattım. İnşallah faydam olur Metin abi. 13 Temmuz 2014 Ankara. Türkiye'nin gündemi yine çok yoğun. Bu gündemde Orta Doğu'da olup bitenleri, daha doğrusu olup bittiye getirilenleri görmüyoruz. Oysa Türkiye'de yaşananları ve yaşanacakları dünyadaki gelişmelerin dışında yorumlamak mümkün değil. Milli bir duruş geliştirmek ve çözümler üretmek istiyorsak Orta Doğu ve dünyadaki gelişmeleri çok iyi anlamalıyız. Bu konudaki düşüncelerimi odatv.com'da paylaştım. Ey hamaset, sen nelere kadirsin? Sonuç kısmına söylemem gerekenleri şimdi söyleyip mesajımı peşinen vermek istiyorum. A. Acilen sınırlarımız içinde mezhepçiliğe dur demeliyiz. Nefret dilinden sevgi ve saygı diline geçmeliyiz. B. Kürt sorununu özünde bir insan hakları sorunu olarak görüp ırkçılığa kesinlikle geçit vermemeliyiz. C. Hangi ırk olursa olsun ırkçı akımlardan uzak durmalı, milleti ırkçılık esasına göre değil Atatürk milliyetçiliği esasına göre tanımlamalıyız. D. Haksızlığa karşı kimin mağdur olduğuna bakmaksızın çifte standarttan uzak tavır koymalıyız. E. Birbirimizle iletişim kurmalıyız. Konuşmaktan çekinmemeliyiz. F. Farklılıklarımızdan önce benzerliklerimizin altını çizmeli, ortak geçmiş ve ortak gelecek ülküsünü birliğimizin paydası yapmalıyız. Bundan sonra farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp inkarcılığı bırakmalı, mozaik gibi değil afyon mermeri gibi olmalıyız. G. Orta Doğu'da mezhep ve ırk savaşları başlarken Atatürk'e şükredip gerçek Atatürk'ü anlamaya, ilkelerini kavramaya çalışmalıyız. Din ve devleti birbirinden ayırmanın, mezhepçiliği önlemenin tek yolu olduğunu görmeli. Fakat din özgürlüğüne karşı korkularımızı yenerek dini istismar edenlere kötüye kullanacakları malzeme vermemeliyiz. Devletin dinden, dinin devletten elini çekmesini sağlamalıyız. H. İnsanı merkeze koymalı, devleti insana hizmetin bir aracı olarak görmeye başlamalıyız. I. Hukukun üstünlüğünü sağlamalı, herkese eşit yurttaşlık paydasında buluşturmalıyız. J. Düşünmeden tepki vermemeli, her etkinin ona uygun tepkilerle aslında etkili olacağını hesaba katmalıyız. Yani birileri bizi bölmek, parçalamak, birbirimize düşürmek için proje üzerine proje üretiyorsa buna etki diyelim. Biz birbirimize daha çok sarılmalı, vatan toprağının her köşesini ve her yurttaşımızı sevgiyle, aşkla, tutkuyla kucaklamalıyız. Buna da bizden beklemedikleri hesap bozan tepki diyelim. Niçin mi? 1. Suriye, Türkiye'nin etkili rol oynadığı bir operasyonla bölünme aşamasına getirildi. Ancak emperyal güçler, Esad sonrasında henüz kendileri açısından güvenli şekilde planlayamadıklarından frene bastı. 2. Bu arada Neo-Osmanlıcılık hayallerinin peşinde stratejik derinlik planları kuran Türkiye, savunmasının, ordusunun, dış politikasının ve eğitiminin başındaki milli nitelemelerinden çoktan vazgeçmiş, hamasi nutuklarla iç kamuoyuna heyecanlara boğarken başkalarının projelerinde figüranlığı kabul etmişti. 3. Dünyanın en kanlı terör örgütlerinin başında gelen IŞİD, Türkiye'nin sağladığı lojistik destek, yaralılarının Türkiye'de tedavisi, komutanlarının Türkiye'de güvenli şekilde barınması, sınırdan serbest geçiş imkanları, belki tırlarla cephane taşınması sayesinde Suriye topraklarına yerleşti ve PKK-PYD ile egemenlik alanı savaşına girişti. 4. Vahabilik, Selefilik dışındaki bütün İslam mezheplerini reddeden ve kendi dışındakileri kafir ilan eden IŞİD, işgal ettiği topraklarda Türkmenleri, Nusayrileri, Şiileri en acımasız yöntemlerle katlederek kısa sürede bölgenin yeni kabusu oldu. 5. IŞİD, Türkmen, Arap ve Kürtlerin yaşadığı Irak şehri Musul'u işgal etti. Devlet olduğunu ve halifeliği yeniden ihdas ettiğini duyurdu. Böylece güney sınırımızda Suriye'nin bölünmesini kendi ellerimizle sağlayacak bir terörist devlet kurmuş olduk. 6. Bir zamanlar Orta Doğu'da uçan kuştan haberi olmakla haklı olarak övünen Türkiye, IŞİD'in Musul'u ve konsolosluğumuzu işgal edeceğinin istihbaratını alamadı. Aldıysa da gereğini yapmadı. İki olasılıktan ikisi de birbirinden vahim. Sayısı hala tam olarak açıklanmayan 150 civarında konsolosluk görevlisi aileleriyle birlikte rehin alınmış durumda. 7. İlginçtir ki siyasi iktidar IŞİD'e henüz terör örgütü diyebilmiş değil. IŞİD teröristleri resmi jargonda IŞİD mensubu, Türk rehineler IŞİD'in misafiri olarak anılıyor. Misafirler bir türlü evlerine dönemiyorlar. İçimden bir ses 10 Ağustos'tan hemen önce biz artık kalkalım geç oldu deyip törenlerle ailelerine kavuşacaklar diyor. Allah hepsini korusun. Asla anlamayı kabul etmeyeceğim bu tehlikeli politika sebebiyle saçlarının teline bile zarar gelmesin dilerim. 8. Yüzlerce yurttaşımız acımasızca rehin alınmış durumda ve Türkiye'de çıt yok. Bu nasıl millet anlayışı? Millet olmak tasada bir olay olmayı gerektirir. Ne oluyor bize? Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran Büyükelçiliği işgal edildiğinde tam 444 gün Amerika Birleşik Devletleri kamuoyu hiç ara vermeden konuyu gündemde tuttu. Amerikan Başkanı bu konuyu sakın yazmayın ha demeyi de akıl etmedi sanırım. 9. IŞİD Musul'u işgal edince Barzani'nin peşmergeleri Kerkük'e giriverdi. Gerekçe hazır ve oldukça ikna edici. Kerkük'ü IŞİD vahşetinden korumak. IŞİD o kadar vahşi ki gerçekten herkes neredeyse rahat bir nefes aldı. Türkiye'de eline silgiyi alıp bir zamanların kıpkırmızı çizgisini siliverdi çaktırmadan. Barzani yüreklere su serpen açıklamasında Kerkük'ün Kürt kenti olduğunu, Türkmenlerin güvenliğinden kendilerinin sorumlu olduğunu ilan etti. Esed'i devirmek için ordulara yürü emri vereceğiz diye fırsat kollayan aslan yürekliler, Türkiye'nin bekası için büyük tehlike yaratan IŞİD ve Barzani'nin eş güdümlü hamleleri karşısında orduları Kerkük'e sürmeyi telaffuz bile edemedi. Milli menfaatlerimiz koruma işini Barzani'ye havale ettiler sanırım. Ey Balyoz, sen nelere kadirsin? Camiye ayakkabıyla girildi diye kıyamet koparanlara, IŞİD'in camileri toptan hallettiğini hatırlatacağım, demagoji yapıyor diyecekler. 11. Davos'taki 1 minute çıkışıyla pek bir sarsılıp Kürecik'te kurulan füze kalkanıyla güven bulan, Ceyhan'dan doldurulan ihtilaflı Kuzey Irak petrolüne Türkiye ile işbirliği içinde alıcı çıkıp Kıbrıs'ta Rumlarla huzur içinde doğal gaz projeleri yapan, canı sıkıldıkça Gazze'ye 2 füze atıveren İsrail, Kuzey Irak bölgesel yönetiminin artık bağımsız Kürt devleti haline gelmesi gerektiğini ilan etti. İktidar partisi sözcüsü, "Ey İsrail" kısmını telaffuz etmekten haklı nedenlerle kaçındığını açıklamasında İran, Suriye ve Merkezi Irak hükümetinin şaşkın bakışları altında hızla destek çıktı bu tebliğnameye. İran, Suriye ve Irak niye mi şaşkın? Bir devletin kendi bölünmesi için bu kadar hevesli olmasını hala anlayabilmiş değiller de ondan. 12. Bütün bunlar olurken siyasi muhalefet mi? Söylem çok etkili. Herkes sus pus. Şimdi zamanı değil. Ey hamaset, sen nelere kadirsin? Bir rica. Şimdi yazının başını bir daha okumanızı dilerim. Sevgiyle kalın dostlarım. Çünkü birbirimizi sevmeye ve dinlemeye her zamankinden çok ihtiyacımız var. 27. ayrımın sonu. Sayfa 354.